Ayrım 31. Sayfa 147. Söz konusu olan sadece saf ve yalın bir şekilde anlamak olsaydı, bu çaba meşru olurdu. Ama mutahhari eleştirmek istemektedir. Hem de paradigma ve dünyaya bakış açısındaki epistemolojik kırılmalardan ötürü soy zinciri itibariyle, dili ve dünyası itibariyle kendine bütünüyle yabancı bir düşünürü eleştirmek istemektedir. Mutahhari, dahilik düzeyinde basiretli bir virtüöz bile olsa, Hegel üzerine İngilizce yazılmış bir eserin Farsça çevirisi onu Alman düşünürün kafasındaki yan anlamların seçeresini kavramak olanağını hiç veremezdi. Örneğin Hegel'in bir olayın gerçek nedeniyle (parantez neden) bir özün var olma nedeni (parantez akıl) arasında yaptığı ayrım mutahhariyi ölçüsüz derecede şaşırtmaktadır. Baş ayrımdır bu. Çünkü akıl sisteminin bizzat temelini oluşturur. Bu sisteme göre dünyanın kökeninde bir neden olmaya, bir ilke Bu sisteme göre dünyanın kökeninde bir neden olmayan bir ilke vardır. Bu ilke akıldır ve evren onun mantıksal sonucudur. Mutahhari İslami irfan kuramında varlığın esas oluşunun öncülerine dayanarak düşünmeden bu ayrımın düştüğünü belirtir. Çünkü burada ilk neden hep kendi kendine oluşturulur. Hem her türden nedenden kurtulmuştur. Hem kendi kendine görünür, hem her tür akıldan bağımsızdır, hem de tüm evrenin açıklayıcı nedeni aklıdır. Farklılık böylece halledilmektedir. İki düşünürümüzün aynı dalga boyu üzerinde değildirler. Bununla da kalmaz. Biri felsefi dilini konuşmaktadır, öteki ise yüksek teozofi (parantez hikmet-i ilahiye) tasavvurlarına kapılmıştır. İkisinin arasında olanın esas oluşu yerine bilenin esaslığına bırakmıştır. Mutahhari bundan habersiz görünmektedir. Ve nihayet ikisinin arasında şu koca Descartes vardır. Hegel, Descartes'in felsefenin yeni kıtasını, yani öznelliğini bulduğunu hayranlıkla belirtiyordu. Öte yandan entelektüeller arasında Batı düşüncesini iyi tanıyan ama ana diline çeviremeyenler de nispeten kalabalıktır. Çocuklarından ya da yeni yetmeliklerinden beri yabancı bir ülkede öğrenim görmüş olan bu entelektüeller, ülkenin hafızasıyla her türlü ilişkiyi kaybetmişlerdir. Bazılarının bir sürü çabayla bu açığı kapatıp, kayıp zamanı telafi ederek oldukça uygun bir anlatım tarzına kavuştukları doğrudur. Fakat bu ender olur. Çünkü bunun için bir geri dönüş, zahmetli bir çıraklık dönemi ve sarsılmaz bir sabır gerekmektedir. Düşünce alışkanlıklarına da yeni biçimler vermek gerekmektedir ki, bunun edinilmesi çoğu zaman kolay olmamaktadır. Modern insan, bilimlerindeki yöntemlere ayak uyduran kimi gençler, kendi kültürlerini yanlı oryantalistlerin biçimsizleştirici prizmasına yeniden keşfederken, ülkede yaşayan kimi gençler de aynı yolu ters yönde kat etmektedirler. Yani yerli batılaşmacıların kötü çevirileri aracılığıyla Batı kültürüne giriş yapmaktadırlar. Bundan dolayı batılılaşmacılarda da sözüm ona gelenekçilerde de burası ile orası ikileme ortaya çıkmaktadır. Hep bir yerlerde karanlık kalan bir şeyler, doldurulması gereken bir boşluk vardır. Ve bu boşluklar bilgilerin dokusunda pot yapan delikler gibidirler. 1. Bölünmenin farklı düzeyleri. Ülke içinde önemli kültürel bölünmezler gözlemlenmektedir. Bu bölümler toplumsal sınıfların statüsünden ve bu statüye bağlı olan popüler ya da modern kültürlerden doğmaktadır. Batılılaşmış ve hali vakti yerinde olan sınıflar ülkedeki entelektüel yaşamın epey kenarında kalmaktadır. okumuşlar ve entelektüeller kitlesini oluşturan şehir, küçük burjuvazisi için aynı şeyi söylenemez. Bunlar yabancı kitapları güçlükle çözmekte, çoğu zaman da çevirilere bel bağlamaktadırlar. Bunlar kaymak tabakayı oluşturan entelektüellerin çekirdeğidirler. Gazetelerde, dergilere makaleler yazarlar. Şurada burada çoğu zaman çok politize konuşmalar yaparlar. Burçlarının tepesinden zevksizlik ve vasatlık diktatörlüğünü yönetirler. Orta sınıfın bir parçası olmasından ötürü bu grup geleneksel bir eğitimden yararlanır ve duygusal olarak halk kültürüyle uyumlu bir yaşamı vardır. İçlerinden bazılarının yüksek öğrenim görmesinin bu ilk ailevi katkıyı gözle görülür bir şekilde biçimsizleştirdiği doğrudur. Ama kendilerine batılılaşmış ve hali vakti yerinde olan teknokrat sınıfının yanında da rahat hissetmezler. Küçük burjuvazi teriminden de ne anlaşılmalıdır? A. Lario bana makul görünen bir açıklama tasarlamıştır. Marksist çözümlemede diyor Lario, küçük burjuvazi bir sınıf değildir. Üstelik Marksizm olduğu haliyle küçük burjuvazinin yatsınması üzerine temellendirilmiştir. Klasik üçlemeye, parantez, toprak aristokrasisi, burjuvazi, proletarya. Nazaran karmakarışık bir şebekedir bu. Küçük burjuvazi heterojen grup ve alt gruplardan oluşmuş bir bütündür. Kapitalist sistemi rasyonalitesi içinde tanımlanmış hiçbir yere sahip olmamalarından ötürü bu gruplar nostaljik bir geçmişe sığınırlar. İran'da küçük burjuvazi heterojen ve çok yaygın bir orta sınıftır. Pazarlardaki küçük esnafı, bazı memur kategorilerini, küçük toprak sahiplerini ve benzerini kapsar. Kültürel olarak bu sınıf geleneksel değerlere yönetici memurlar, sanayiciler ve iş adamlarından oluşan hali vakti yerinde sınıflara nazaran daha bağlıdır. İslami ülkelerde bu üç sınıf sayıca zayıftır. Örneğin İran'da toprak aristokrasisi 60'lı yıllarda Şah Muhammed Rıza Pehlevi (parantez 1919-1980) tarafından başlatılan tarım reformu sırasında kırılıp geçirilmiştir. Yeni sanayiden doğan proletarya kalabalık değildir ve hükümdarın beyaz devrimi sayesinde nispeten tuzu kuru bir sınıf haline gelmiştir. Parantez, şirketlerin karından hisse almaktadır. Sanayi burjuvazisi, ülkede son 20 yıl içinde gerçekleşen kitlesel sanayileşme sırasında ortaya çıkan yeni bir olgudur. Lowry, İslami ülkelerde küçük burjuvazi veya çok yaygın orta sınıfların tortu halinde olmayıp çoğunlukta olduğunu söylemekte haklıdır. Bu grubun içinde modernlik yanlısı eğilimlerle gelenekçi eğilimler arasında oluşan bölünme gözlemlenir. Lowry böylelikle iki entelektüel tipini ayırt eder. Seçmece entelektüel ve gelenekçi entelektüel. Bence İran söz konusu olduğunda bu iki entelektüel tipi dışında başka ayrımlar da gerekmektedir. Çünkü söz konusu olan homojen gruplar değildir. Laik olup sağcı ya da solcu olması önemli değil. Ya da Batı usulü yetişip geleneksel değerleri yeniden kurmaya heves eden bir entelektüelle karşılaşabiliriz. Karşı kültürün İslami versiyonunun nostaljikleri veya Mehdi Bezirgan'ın Aydın İslami gibi modernlikle İslam'ı uzaklaştırmaya uğraşan biriyle karşılaşabiliriz. Ya da toplumsal Mehdi'ci devrimi çabuklaştırmak için kurulu düzeni devirmeyi arzulayan bir İslami ideologla karşılaşabiliriz. Parantez, halkın mücahitleri. Ve nihayet Hizbullah tarafından fanatik bir fundamentalistle de karşılaşabiliriz. Burada kategorilerin iyice tanımlanmış olduklarını söylemek az bile kalmaktadır. Yetişmeden gelen ikililiklerin birbirleriyle farklı düzeylerde çakıştığına kuşku yok. Modern bilgilere dolaysız olarak ulaşabilenlerle çevirilere bağımlı olanlar arasındaki ikilik, ilerlemecilerle gelenekçiler arasında da ideolojik oluşum ikililiği. Öte yandan ilerlemeciler iki farklı oluşumdan, parantez, Batı'nın dolaylı ya da dolaysız olarak tanınması, gelen gruplarda olabilirler. Gelenekçiler de yabancı ülkelerde modern bir eğitim görmüş olabilirler. Tıpkı ABD'nin gelen sakallı İslami teknokratları çoğu gibi. Entelektüellerin ideolojik oluşumları, eğitimleri, siyasal tercihleri, gelenek karşısındaki iki yanlı tutumları ne olursa olsun İran toplumunun yapılanmış iki kutbunda yer almaktadırlar. Teknokratlar, bütün bilimsel ve mesleki yönetici kadroları da bu gruba katıyorum ve ulema. Aynı ikililik farklı bilgi kuramlarına da yansıtmaktadır. Bilimsel enstitüler ya kamu sektöründe ya da özel sektörde iş bulan mühendisler, doktorları, teknokratları yetiştirmektedir. İnsan bilimleri okutulan üniversite ve fakülteleri besleyen geniş anlamıyla edebiyatçıların sayısındaki gözle görülür fazlalık ise çoğu zaman potansiyel işsizler, devletin farklı kurumlarında istihdam edilmekte, parantez, entelektüellerin büyük bir bölümü planlama teşkilatında çalışıyordu. Diğerleri ise ülkedeki farklı kültürel kuramlarda memurdular. Entelektüellik mesleğini part-time yapmaktadırlar. Öte yandan teknik bilgilere sahip olmanın prestiji öylesine büyüktür ki, en parlak öğrenciler teknik ve tıbbi okulların sınavlarını kazanmakta, daha az yetenekli olanlar ise birkaç eğitim yılından sonra hem entelektüel hem de memur olarak çalıştıkları insan bilimleri fakültelerini doldurmaktadırlar. Geçimi devlet tarafından karşılanmayan gerçekten serbest entelektüellerin sayısı nispeten azdır. Yelpazemizin diğer ucunda mollaları yetiştiren ve orta çağındıran yapılarını oldukça el değmemiş bir şekilde muhafaza eden dinsel kurumlar bulunmaktadır. Birbirlerine radikal olarak karşıt olan ve aralarında farklı kültür geçişlerinin nüanslarla dolu dizisini barındıran iki ayrı akademik dünya arasındaki ikililik de buradan gelmektedir. Teknokratlarla ulemanın ortasında iki ateş arasında kalan entelektüeller etkilere en açık kesimdir. Üstelik bilgi alanına bulaşan çarpıklıklara dosdoğru maruz kalanlar da onlardır. Yanlı olarak ideolojik söylemlerin içeriğine bakıldığında haberleri olmadan batılılaşmış oldukları belli olan bu entelektüeller havada gezinen bütün hazmedilmemiş fikirlerden yararlanmaktadırlar. Ayrıca aşırı militan ve etkin olmasından ötürü bu kesim bütün ideolojik biçimsizleşmelerin coşkulu öncüsüdür. Aşırı duygulu kimselere özgü kibirleri onları hınçlı insanlar haline getirmektedir. Engellenmişlik özelliğiyle göze batan bu entelektüel kesimle ilgili olarak hınç fenomenolojisi üzerine koca bir kitap yazılabilirdi. Hınç birçok engellemeden ileri gelmektedir. Pedagojik sisteme bağlı, yabancı dil bilgisine bağlı, öğrenimini yabancı bir ülkede yapmış olma olgusuna bağlı, göreneklerin laik bir biçimde batılılaşmasına, örneğin dinsel olmayan, müreffef ve serbest bir ortamda yaşamış olmak, karşı cinste kösteklenmeyen ilişkiler yaşamış olmak ve benzeri bağlı engellemeler. Çoktan beri süren bu acılık, tavırları şiddetlendirmekte, kendine hedef olarak günah keçilerini aradığı için iyiden iyiye saldırganlaşmaktadır. Günah keçileri farklı biçimler altında bulunur. Ya yabancılar hesabına çalışan baskı sistemidir, ya yeryüzünün lanetlilerine karşı çıkan yerli sömürgeliler ve emperyalizmin uşakları, yani teknokratlardır. Ya yabancı kelimelerle dolu bir dil konuşan, dolayısıyla kendi kültürüne yabancılaşmış olan ve ayrıcalıklı sınıfların çocukları olan sapık ve gösterişli gençliktir. Ya da bütün yaratıcı hamleleri yutuveren o iğrenç hayvan, zararlı ve her yerde mevcut sansürdür. Bütün bunlarda bir gerçeklik payı olduğuna kuşku yok. Ama sadece bunların üzerine içini boşaltıp bu mekanizmaları üreten birçok etkeni incelemekten kaçınarak başka bir düzeyde önemli güdüleri görünür nedenlerle gizleyen bir sorunu derinleştirmek reddedilmektedir. Zaten daha sonraları İranlıların diasporası ve sürgün nedeniyle bu kösteklerin birçoğu kalktığında dikkate değer hiçbir şey üretilmemiştir. Sistemin bu kadar sert bir şekilde yıkılmasından sonra bile aynı kösteklerin daha da ezici bir ölçekle yeniden ele alınarak ortaya çıkması tavırlardaki taklitçiliğin kolektif ruhu derinlemesine kökleşmiş olan kültürel modellerden ileri geldiğini kanıtlamaktadır. Bütünsel bir açıklama bunu kesinlikle göz önünde bulundurulmalıdır. 2. İkili klostrofobi. Kuşkusuz en kalabalık grup olan vasat entelektüeller grubuna özelliğini veren şey kültürel klostrofobidir. Zira toplumsal talepleri, parantez ki çoğu zaman haklıdırlar ve kültürel taleplerine, parantez bunlar daha az haklıdır, rağmen bu entelektüeller genellikle kısırdırlar ve özgün hiçbir şey yaratmazlar. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Lore. L. A. R. O. U. I.